Ayrım 7.
O sanki bir buhar, kupanın müdavimlerinin dumanlı gözlerle göremeyeceği beyaz bir gölgeydi. Meyhaneyi geçtikten sonra hiç durmaksızın koşarken peşinden ne zaman biri gelecek ve güçlü pençeleriyle etekliğinden çekecek diye ecel terleri döküyordu. Onu yolda sıçrayışlarla karşılayıp ellerini yalayan köpekleri, Lucero'nun kuşkusuz tezat yaratmak için kendisine bu ad verilen, Lucero, Zühre Yıldızı anlamına geliyor. O çirkin hayvanın havlamalarını işitinceye kadar içi rahat etmiyordu. Evdekiler Rosetta'nın yolda ne kadar korkulu anlar yaşadığını tahmin edemiyorlardı. Zavallı kızcağız yüzünde sakin bir ifadeyle kulübeden içeri adımını atarken kendisine tedirgin bekleyen annesinin sorularına birkaç kız arkadaşıyla birlikte geldiğini söyleyerek cevap veriyordu. Kendisine eşlik etmek için babasının geceleri dışarı çıkmasını istemiyordu. Komşuların ondan ne kadar nefret ettiğini bildiğinden Copa'nın kavgacı müşterilerinin ona sataşmasından kaygı duyuyordu. Ve ertesi gün fabrika dönüşü yine aynı korkuları çekeceğini düşünerek işine giderken tek tesellisi yakında ilkbaharın geleceği ve akşamların daha aydınlık ve uzun oluşu sebebiyle hava kararmadan eve dönebileceğiydi. Bir akşam Rosetta kendisini bir parça rahatlatan bir olayla karşılaştı. Şehrin yakınlarında yoluna çıkan bir adam adımlarını kendisininkilere uydurarak yürümeye başladı. İyi akşamlar. İplik eğricisi kız yolun yamacında yürürken adam ise araba tekerleklerinin derin izler bıraktığı yolun tam ortasında ayağı kırık tuğlalara, çanak çömlek parçalarına hatta cam kırıklarına takılarak yürüyordu. Rosetta sakin görünüyordu. Yol arkadaşını tanımıştı. O da belirsiz bir şekilde selama karşılık verdi. Bu çoban Tomba amcanın torunu Tonetti. Alboraya'lı kasabın yanında çırak olarak çalışan iyi bir çocuktu. Fabrikada çalışan kızlar onunla yolda hep alay ederler ve sözlerine yüzü kızararak başını çevirdiğini gördüklerinde büyük bir zevk duyarlardı. Çok çekingen bir çocuktu. Bu dünyada dedesinden başka kimsesi yoktu. Pazar günleri bile çalışırdı. Efendisinin tarlalarına gübre toplamak için Valencia'ya gidiyordu. Koyunların kesilmesine yardım ettiği gibi ayrıca toprakta da çalışıyor ya da zengin çiftlik evlerine et taşıyordu. Bütün bu işlerin karşılığında kendisinin ve dedesinin karnı üstün körü yemekle doyuyor ve efendisinin eski yırtık pırtık elbiselerini giyiyordu. Sigara içmezdi. Copa'nın meyhanesine hayatında topu topu iki ya da üç kez adım atmıştı. Pazarları boş zamanı kalırsa diğerleri gibi Alboraya meydanında çömelip top oynayanları seyretmek yerine kırlara gidiyor ve herhangi bir amacı hedefi olmadan patikalarda dolaşıyordu ve eğer kuşlarla dolu bir ağaç görecek olursa bostanların bu çingenelerinin cıvıldayarak bir daldan diğerine uçmalarını hayran hayran seyrediyordu. Dedesinin esrarlı ve tuhaf havasından ona da bir şeyler geçtiğini düşünen halk onu Mecnun kendi halinde zavallı biri olarak görüyordu. Onun yoluna çıkması genç kızı memnun etmişti. Bir erkekle beraber yürümek onun için daha emniyetli olurdu ve hele bu Tonet gibi insana güven veren biri ise. Ona nereden geldiğini sorarak konuşmak için bir zemin hazırlamak istedi. Delikanlı her zamanki çekingenliğiyle belli belirsiz "Oradan, oradan" dedi. Sanki bu kelimeleri söylemekle büyük bir güç harcamış gibi bir daha ağzını açmadı. Yolda konuşmadan yürüyorlardı. Kulübenin yakınlarına gelince ayrıldılar. İyi geceler, teşekkürler dedi genç kız. İyi geceler ve Tonet köye doğru yürüyerek gözden kayboldu. Bu onun için önemsiz bir rastlantı, korkusunu yenmesine yardımcı olan hoş bir karşılaşmadan başka bir şey değildi. Bununla birlikte o gece Rosetta yemekten sonra yatağına uzandığında Tomba amcanın torununu düşünmekten kendini alamadı. Şimdi hatırlıyordu, bazı kereler onunla yolda karşılaşmıştı. Adımlarıyla aynı tempoda yürüyerek peşinden gelirken diğer kızların dikkatini çekmemek için arada biraz mesafe bıraktığını fark etmişti. Bir keresinde de başını aniden çevirdiğinde bakışlarını kendi üzerinde hissetmişti. Genç kız hafızasında Tonet ile ilgili dağınık ipuçlarını iplik eğirir gibi birbirlerine bağlayarak her şeyi hatırlamaya çalışıyordu. Onu ilk defa gördüğünde işçi kızların alaylarına boynu bükük katlandığından ona karşı acımayla karışık bir yakınlık duymuştu. Daha sonra yolda sık sık karşılaşmalar ve çocuğun bir şeyler anlatmak isteyen ısrarlı bakışları. Ertesi sabah Valencia'ya giderken onu yolda göremedi. Fakat akşam kulübesine dönmek üzere yola koyulduğunda hava karanlık ve yağmurlu olmasına rağmen korkmuyordu. Kendisine güven veren arkadaşının her an görüneceğine dair içinde bir his vardı ve gerçekten de oğlan evvelki günkü aynı yerde yoluna çıktı. Her zamanki gibi nazikti. İyi akşamlar ve onun yanında yürümeye başladı. Rosetta daha konuşkandı. Nereden geliyordu? İki gün üst üste karşılaşmak ne büyük bir tesadüftü. Oğlan ise sanki kelimeler kendisine büyük bir sıkıntı veriyormuş gibi aynı cevabı veriyordu. Oradan, oradan. Kız da en az onun kadar çekingendi. Bununla birlikte oğlanın şaşkın haline güleceği geliyordu. Kışın yolda çektiği korkulardan bahsetti. Tonet genç kıza yaptığı bu hizmetten gururlanmış olmalı ki sonunda lütfedip ağzını açtı ve ona sık sık refakat edebileceğini söyledi. Patronunun işleri için her zaman bostanlara gidiyordu. Evvelki günkü gibi kısa bir vedalaşmayla ayrıldılar. Fakat o gece genç kız yatağında huzursuz bir şekilde bir sağa bir sola dönüp durdu. İçinde bir sıkıntı vardı. Kabuslar görüyordu. Rüyasında kapkara bir yolda bulunuyordu. Yanında ellerini yalayan ve suratı Tonet'inkine çok benzeyen kocaman bir köpek vardı. Daha sonra kendisini ısırmak için bir kurt yoluna çıkıyordu. Burnunun o lanet olasıca pimentonun burnuna benzediğini hayal meyal hatırlıyordu ve köpekle kurt birbirlerini ısırmak için dalaşmaya başlıyorlardı. Sonra babası elinde bir sopayla görünüyordu ve zavallı köpeğinin yediği değnekler sanki kendi sırtına iniyormuş gibi ağlıyordu. Sonrası bir takım karışık rüyalar ama birbirini izleyen bütün sahnelerde Tomba amcanın torunu masmavi gözleriyle bir kız yüzü gibi ergenliğin ilk belirtisi ince sarı bir tüyle kaplı yüzüyle görünüyordu. Terden sırılsıklam olmuş bir halde uyandı. O gün pazardı, fabrikaya gitmiyordu. Odasının penceresinden güneş giriyordu ve kulübenin diğer fertleri yataklarını çoktan terk etmişlerdi. Rosetta annesiyle birlikte ayine gitmek için hazırlanmaya başladı. Hala o uğursuz rüyanın etkisi altındaydı. Kendisini bambaşka bir alemde hissediyor ve bütün benliğini önceki gece sanki bir duvar ikiye bölmüş gibi değişik düşünceler içinde bocalıyordu. Sandıktan çıkardığı elbisesini hala vücudunun sıcaklığını taşıyan yatağın üzerine sererken bir yandan da neşeyle şarkı söylüyordu. Pazarları onun çok hoşuna gidiyordu. Yataktan daha geç kalkıyor, kendisine ayıracak daha çok zamanı oluyordu ve ayrıca ayini dinlemek için Alboraya'ya küçük bir gezinti dahi yapıyordu. Fakat bu pazar günü diğerlerinden daha güzeldi. Güneş parlıyor, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor ve pencereden içeri insanın içini bir hoş eden bir hava giriyordu. Kısacası o gün her şey tamamen farklı ve olağanüstüydü. Şimdiye kadar kendisine bakmadığı için kendi kendine kızıyordu. 16 yaşındaydı. Artık kendisine çeki düzen vermenin zamanıydı. Ona hep pasaklı diye çıkışan annesini ciddiye almamakla ne büyük bir aptallık etmişti. Genç kız babasının kendisine hediye ettiği cilalı, çam çerçeveli, yarım karış boyunda bir aynanın karşısında yüzünü kısım kısım görebilerek hayatında ilk kez 15 dakikadan fazla zaman geçirdi. Kendisi pek matah bir şey sayılmazdı, bunun farkındaydı. Fakat bostanlarda ondan daha çirkin düzinelerce kız vardı. Açık yeşil gözlerini, güneşten yanmış teninde daha belirgin seçilen, hafif çillerle beneklenmiş yanaklarını, ipek gibi ince telli, beyazımsı sarı saçlarını, küçük burnunu ve aralandığında yüzünü aydınlatacak kadar parlak, süt beyazlığındaki sağlıklı ve muntazam dişleri görünen ağzını seyretmekten sebebini bilmeden bir zevk alıyordu. Annesi onu beklemek zorunda kalmıştı. Kadıncağız acele ediyordu. Uzaklardan gelen çan seslerinden dolayı sabırsızlanıyor ve evin içinde dört dönüyordu. Ayini kaçıracaklardı. Bu arada saç şeklinden memnun olmayan Rosetta sakin sakin yeniden taranıyor ya da hiçbir zaman üzerinde istediği gibi durmayan şalını sinirli sinirli çekiştiriyordu. Rosetta, Alboraya meydanındaki kiliseye girişte olduğu gibi çıkarken de gözlerini kaldırdığında kasabın dükkanında tezgahın önünün müşterilerle dolu olduğunu gördü. O da oradaydı, patronuna yardım ediyordu. Derisi yüzülmüş, parçalanmış koyun etlerini ona uzatıyor ve arada bir etin üzerine konan bir sinek bulutunu ürkütüp kaçırıyordu. Kendisini görünce yüzü nasıl da kızardı şapşalın. İkinci kez geçişinde elindeki koyun buduyla büyülenmiş gibi kala kaldı. budu boş yere bekleyen göbekli patronu ağzından okkalı bir küfür savurarak elindeki satırla onu tehdit etti. Öğleden sonra kızın içine bir hüzün çöktü. Kulübenin kapısında otururken bir ara onu görür gibi oldu. Uzaktaki patikalarda geziniyor ve kendisini görmek için sazlar arasından bakıyordu. Kızcağız fabrikaya gitmek ve o dehşetli dönüş yolculuğunu Tonet'in eşliğinde yapmak için pazartesinin gelmesini iple çekiyordu. Çocuk ertesi akşam görünmekte gecikmedi. Bu sefer şehre daha yakın bir yerde Rosetta'nın yoluna çıkmıştı. İyi akşamlar. Selamlaşmadan sonra bu kez susmadı. Bu hınzır oğlan tatil gününde oldukça ilerleme kaydetmişe benziyordu. Ve bocalayarak, sözlerine el kol hareketleri katarak ve pantolonunun yan tarafını devamlı kaşıyarak konuşmaya başladı. Bazen kelimeden kelimeye 2 dakikanın geçtiği oluyordu. İyi olduğunu görmekten mutluydu. Rosetta gülümsedi ve hafiften bir teşekkür mırıldandı. Pazar günü iyi vakit geçirmiş miydi? Sessizlik. Kendisi ise oldukça kötü geçirmişti. Canı sıkılıyordu. Galiba alışkanlıktan, yani bir şeyin eksikliğini duyuyordu. Tabii ya, yolda gezinmeyi alışkanlık haline getirmişti. Hayır, yol değil. Hoşuna giden şey ona arkadaşlık etmekti. Daha sonra birdenbire sustu. Bu kadar ileri gittiği için dilini sinirli bir şekilde ısırır gibi bir hali vardı ve hatta bu cüretkarlığından dolayı kendisini cezalandırmak istercesine pantolonunun yanlarını çimdikliyordu. Uzunca bir süre konuşmadan yola devam ettiler. Genç kız cevap vermiyor, iplikçi kızların gösterişli yürüyüşüyle sol kolunda sepet olduğu halde sağ kolunu sarkaç gibi sallayarak ilerliyordu. Aklı geçen gece gördüğü rüyadaydı. Rüya ile gerçek arasında bocalar gibi bir hali vardı. Ellerini yalamak için karanlıklar arasından çıkan ve Tonet'in yüzüne benzeyen o köpeği göreceğini sanarak birkaç kez başını sağa sola çevirmiş ve bu kuruntusu onu güldürmüştü. Fakat hayır, yanında yürüyen gerçi biraz ürkek ve içine kapanık bir delikanlıydı ve kelimeler de ağzından güçlükle çıkıyordu. Ama yine de kendisini koruyabilecek kadar güçlü kuvvetliydi. Rosetta sorduğu sorularla onu daha da şaşkın bir hale getirdi. Hele bir anlayalım bakalım, bunu neden yapıyordu? Neden kendisine refakat etmek için yoluna çıkıyordu? Halk ne derdi? Eğer babası bir öğrenecek olsa, Tanrım ne büyük bir aksilik olurdu. Neden diye sorup duruyordu genç kız. Ve delikanlı sanki hakkında yapılan suçlamaları dinleyen bir sanık gibi her zamankinden daha da çekingen görünüyordu. Sorulara cevap vermedi. Kızla beraber ama yolun kenarında arada mesafe bırakarak ve zaman zaman da tökezleyerek yürüyordu. Rosetta bir an geldi onun ağlayacağını sandı. Fakat kulübenin yakınlarında ayrılmak üzereyken Tonet çekingenliğini yendi. Susması nasıl ani olmuşsa konuşması da öyle oldu ve sanki aradan dakikalar geçmemiş gibi kızın sorusuna cevap verdi. Neden mi? Çünkü seni seviyorum. Bunu ona nefesini yüzünde hissedecek kadar yaklaşarak ve sanki bütün gerçeği gözlerinde okumasını istiyormuş gibi gözleri parlayarak söyledi. Sonra tekrar eski haline döndü ve söylediği sözden utanmış gibi koşmaya başladı. Demek onu seviyordu. Genç kız 2 gündür bunu duymayı bekliyordu. Bununla birlikte üzerinde hiç beklemediği bir itiraf gibi etki yapmıştı. O da onu seviyordu ve bütün gece rüyada bile belki de 1000 kez o cümle kulağında yankılandı. Çünkü seni seviyorum. Tonet ertesi akşama kadar bekleyemedi. Sabahleyin Rosetta onu yolda bir dut ağacının arkasına gizlenirken gördü. Azarlanmaktan korkan ve ilk sert bakışta kaçmaya hazırlanan bir çocuk gibi sıkılarak ona bakıyordu. Fakat kız yüzü kızararak gülümsedi. Başka bir şey olmadı. Bir önceki akşam zaten her şey konuşulmuştu. Birbirlerini sevdiklerini bir daha söylemeye gerek duymadılar. Fakat aralarında nişanlılığa doğru bir adım atılmıştı ve oğlan da ona yolda eşlik etmeyi bir kez bile aksatmadı. Alboraylı göbekli kasap, çırağının böyle birdenbire değişmesinden dolayı öfkeden köpürüyordu. Eskiden o kadar hevesle çalışırken, şimdi bostanlarda özellikle akşamları saatler geçirmek için devamlı mazeretler buluyordu. Fakat Tonet'in mutluluğa erişmenin rahatlığıyla patronunun küfür ve tehditlerinden çekindiği gibi, Rosetta'nın da saygıdan çok korku duyduğu babasının haberi olur diye ödü kopuyordu. Rosetta'nın evinde daima yolda bulduğunu söylediği bir kuş yuvası hiç eksik olmuyordu. Bu oğlan hiç eli boş gelmiyordu. Bir kuş yuvası bulup sözlüsüne hediye etmek için sazlıkları ve ağaçları araştırıyor ve bir de bakıyorsunuz elinde çalı çırpıdan yapılmış, içinde pembemsi derileri ince tüylerle kaplı, ekmek parçalarına hiç doymayan, kocaman gagalarını ümitsizce açarak cıvıldayan birkaç haylazın bulunduğu bir yuvayla çıka geliyordu. Rosetta hediyeyi sanki sözlüsünün kendisini saklar gibi odasının bir köşesine yerleştiriyordu. Ama kulübede bir yuva görünce akılları başlarından giden küçük kardeşleri hayran hayran kuşlarla oynarken sonunda onların boyunlarını koparacak olduklarında gözyaşlarını tutamıyordu. Bazen de Tonet göbeğinde bir şişlikle Copa'nın meyhanesinden satın aldığı yer fıstığıyla kuşağı dolu olarak ortaya çıkıyordu ve yolda fıstıkları yiyerek yürürlerken bir yandan da birbirlerinin gözlerinin içine bakıp sebebini bilmeden aptallar gibi gülüyorlar ya da farkında olmadan sık sık yolun kenarındaki yamaca oturuyorlardı. Kız öbüründen daha sağduyuluydu. Gereksiz yere para harcadığı için onu eleştiriyordu. Kendisine getirdiği bu şeyler için bir hafta boyunca neredeyse 2 riyali meyhanede tüketmişti. Oğlan ise buna aldırmıyor ve cömertliğini sürdürüyordu. Canım ne önemi vardı? Evlendikleri zaman bu bir gün nasıl olsa olacaktı. Parasını biriktirirdi. Bu 10 ya da 12 sene sonra olurdu. Aceleleri yoktu. Bostanlardaki bütün sözlüler böyle bir dönem geçiriyorlardı. Evlilikten bahsetmesi Rosetta'yı gerçeğe döndürdü. Bütün bunları babası bir duyarsa, Allah vermesin değnekleri sırtında kırardı. Namusla ilgili katı prensiplerini tekme tokatla gösteren sert bir babanın otoritesine alışkın cesur bir kız olarak gelecekteki bir dayaktan bahsederek gülüyordu. Akşamları korkudan titreyerek ilkbaharın bir an önce gelmesini o kadar arzu etmiş olan genç kız, ilkbaharın giderek yaklaşmakta olduğunu telaşla görüyordu ve kendisini birdenbire uzun ve aydınlık akşamların ortasında bulunca büyük bir huzursuzluk duydu. Şimdi sözlüsüyle güpegündüz buluşuyordu. Yolda her zaman fabrikadaki mesai arkadaşlarından biriyle ya da bir komşu kadınla karşılaşıyorlardı ve onları birlikte görünce her şeyi tahmin ederek sinsi sinsi gülümsüyorlardı. Fabrikada düşmanlarının alayları başlamıştı. Ona ne zaman evleneceğini alaylı yoldan soruyorlar ve Tomba amcanın torunuyla çıktığı için onu çoban kızı lakabıyla çağırıyorlardı. Zavallı Rosetta'nın korkudan eli ayağı titriyordu. Evde çok kötü bir dayak yiyecekti. Haber babasının kulağına er geç gidecekti. Bütün bunları düşünürken Batist o gün sular mahkemesi tarafından mahkum olmuş ve daha sonra onu Tonet'le birlikte yolda görmüştü. Fakat bir şey olmadı. O mutlu sulama olayı onu kurtarmıştı. Babası ürünü kurtarmış olmanın sevinciyle sadece ona bir iki defa kaşlarını çatarak bakmakla yetindi ve işaret parmağı havada alçak bir sesle fakat emredici bir tonda bundan böyle fabrikadan yalnız başına dönmesini söyledi. Aksi takdirde kendisinin nasıl bir adam olduğunu görürdü. Ve bütün bir hafta tek başına döndü. Senyor Batiste saygı duyan Tonet, yolun kenarında gizlenerek onun geçişini seyrediyor ve daha sonra kızı uzaktan takip etmekle yetiniyordu. Günler daha geç karardığından yoldan gelip geçenler daha çok oluyordu. Fakat bu ayrı kalma sabırsız aşıklar için daha fazla süremezdi. Ve bir pazar günü öğleden sonra bir işi olmayan ve kulübenin kapısı önünde dolaşıp durmaktan bıkan Rosetta, uzaktaki patikalardan birinde Tonet'in dolaşmakta olduğunu düşünerek yeşil sırlı bir testiyi kaptı ve su getirmek için kraliçe çeşmesine gideceğini annesine söyledi. Annesi gitmesine hiç ses çıkarmadı. Biraz oyalanmalıydı. Zavallı yavrucağın hiç arkadaşı yoktu. Gençliğe hakkı olan şeyi vermek gerekiyordu. Kraliçe çeşmesi kuyu suyuna ve kanallardan akan kızılımsı renkli çamurlu sıvıya mahkum olan bu yöredeki tüm bostanların bir gurur kaynağıydı. Çeşme terk edilmiş bir çiftlik binasının tam karşısında bulunuyordu. Çok eski ve değerli bir eserdi. Pimento'nun dediğine bakılırsa Araplardan kalmaydı. Tomba amca ise bu anıtın havarilerin bütün dünyayı dolaşarak herkesi vaftiz ettikleri döneme ait olduğunu bir kehaneti bildirir gibi büyük bir ciddiyetle söylüyordu. Öğleden sonraları hışırtılı, gümüş yapraklı kavak ağaçlarının gölgelediği yoldan başlarında testileri dimdik taşıyan ve Grek törenlerindeki sepetçi kızları hatırlatan narin genç kızların zarif bir şekilde yürüdükleri görülürdü. Bu birbiri ardından yürüyüş, Valencia bahçe ve bostanlarına bir bakıma İncil'den bir hava vermekteydi. Yazar bu cümlede muhtemelen İncil'deki yaratılış bölümünün. 24. kısımdaki 11, 12 ve 13. maddelerine atıfta bulunuyor. Başlarında testiyle çeşmenin yanında şarkı söyleyen kadınlar, Arap şairlerinin şiirlerinde sıkça işledikleri bir konuydu ve doğuya özgü iki önemli tutku burada bir arada tek bir tablo halinde sergileniyordu. Güzellik ve su. Kraliçe çeşmesi etrafı kırmızı taşlardan örülmüş bir duvarla çevrili, kare şeklinde bir havuzdan oluşuyordu ve yer seviyesinin altındaki suyun bulunduğu kısma rutubetten dolayı her zaman kaygan ve yosunlu altı basamakla iniliyordu. Merdivenlerin tam karşısında yer alan dikdörtgen şeklindeki bir taşın üzerinde zamanla aşınmış kabartma şekiller göze çarpıyorsa da üzeri kalın bir badanayla örtüldüğünden bu kabartmaların ne anlama geldiğini bilmek hemen hemen imkansızdı. Galiba Meryem ile çevresini kuşatan melekleri temsil ediyordu. Orta çağın sade ve kaba sanatının bir örneğiydi. Belki de fetih. Arapların 711 yılında İspanya'yı fethetmeleri kastedilmektedir. Döneminden kalma bir adaktı. Bir yanda taşı yontarak senelerin aşındırdığı şekiller meydana getiren bir nesil, öte yanda da barbarca bir içgüdüyle onun üzerini badanayla örten başka bir nesil. Araplar ve Hristiyanlar. Taş levhayı o hale getirmişlerdi ki çeşmeye kraliçe adının verilmesine neden olan şekli bozulmuş bir kadın figüründen başka bir şey göze çarpmıyordu. Bu Arapların kraliçesiydi. Kırsal kesimde anlatılan efsanelere göre ister istemez böyle olmak zorundaydı. Pazar günleri öğleden sonra orada gürültü patırtı hiç eksik olmazdı. Ellerinde testileriyle çeşme başına üşüşen 30'dan fazla kızın her biri testisini daha önce doldurmak istediğinden birbirlerini itip kakarlardı. Ama doldurduktan sonra da ne hikmetse bir türlü oradan ayrılmak akıllarına gelmezdi. Daracık merdivenlerde itişip kakışan kızlar etekliklerini bacakları arasına kıstırdıktan sonra rahatça eğilerek testiyi havuza daldırırken suyun kum tabanından yüzeye devamlı olarak hava kabarcıklarının çıktığını görürlerdi. Bunlar bir araya gelmiş serçeler gibiydiler. Hepsi bir ağızdan konuşuyorlardı. Birbirleriyle ağız dalaşı yapıyorlar ya da başkalarını çekiştiriyorlardı. Ana baba baskısından burada kurtulan ve evde takındıkları uysal tavrı bir yana bırakan, eğlenceden yoksun bu gençlik, o anda bütün saldırganlığını sergileyerek boşalıyordu. Alboraya kilisesinde uysal uysal ilahiler söyleyen bu esmer melekler, bekar kızlar toplantısında bir araya geldiklerinde konuşmalarını arabacılardan duydukları kelimelerle süsleyerek azıyorlardı. Sonunda Rosetta da testiyle çıka geldi. Yolda sağa sola bakınarak, sözlüsünün her an ortaya çıkmasını bekleyerek yürümüş ama onunla karşılaşmamıştı.